Ayrım 13. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 118. Bazen şaka, bazen ciddi bunu söylemekten hoşlanırdım. Ama hiçbir zaman o günkü gibi inançla söylememiştim. Güverteden bana yavaş yavaş el sallayan annemi el sallayarak tekne öbür tekne döküntülerinin arasında gözden yitene kadar limanda kaldım. Yüreğimi sıkan bir kaygıyla aceleyle El Heraldo'nun ofisine gittim. Neredeyse soluk bile almadan annemin söylediği cümleyle yeni bir romana başladım. Senden bana bir iyilik yapmanı istemeye geldim. Evi satmama yardım et. O zamanlarki yöntemim profesyonel bir yazar olduktan sonra benimsediğim yöntemden farklıydı. Şimdi de yaptığım gibi yalnızca işaret parmaklarımla daktilo yazardım ve yine şimdiki gibi tümüyle tatmin olana kadar bir paragrafı bölmez, içimdeki her şeyi kaba ve ham bir şekilde boşaltırdım. Sanırım bunun nedeni kağıtların ölçüsüydü. Üzerine gazetenin basılacağı rulolardan kesilmiş en az 5 metrelik dikey bantlar halindeydiler. Bu uzun ve dar şeritler yazarken daktilodan şelaleler halinde dökülen papirüsleri andırır, yere değerlerdi. Yayın yönetmeni makaleleri paragraf, sayfa, kelime ya da harf sayısıyla değil, kağıtların boyuyla isterdi bizden. 1,5 metrelik bir söyleşi gerekli derdi. Olgunluk dönemimde bilgisayar ekranının pratikte aynı şey olduğunu kavrayana kadar bu formatı özledim. Romana başlamak için öyle bir coşku duyuyordum ki zaman kavramını yitirdim. Sabahın 10'unda 1 metreden fazla yazmıştım ki Alfonso Fuenmayor bir tekmede ana kapıyı açtı ve anahtarı kilitte, sanki banyonun anahtarıyla karıştırmış gibi olduğu yerde kala kaldı. Beni tanıyınca şaşkınlıkla, "Siz bu saatte burada ne bok yiyorsunuz Allah aşkına?" diye sordu. "Hayatımın romanını yazıyorum," yanıtını verdim. "Bir tane daha mı?" diye sordu. Hep yaptığı gibi acımasızca dalga geçerek. "Siz de bir kedi gibi 9 canlısınız ha?" Ona gereksiz açıklamalarda bulunmamak için "Aslında aynısı ama farklı biçimde," dedim. Birbirimize "sen" diye hitap etmiyorduk. Bu tuhaf bir Kolombiya geleneğidir. İlk selamlaşmada birbirimize "sen" der, sonra evli çiftler arasında olduğu gibi arada büyük bir güven ve dostluk kurulunca "size" geçeriz. Yırtık pırtık çantasından kitaplar ve kağıtlar çıkartarak yazı masasının üzerine koydu. Bu arada da bitmez tükenmez bir merakla çılgın yolculuğumun ve ona aktarmaya çalıştığım duygulanımlarımın hikayesini dinliyordu. Sonunda sanki anlattıklarımın bir sentezini yapmak ister gibi açıklamaya muktedir olmadığım bir şeyi tek bir cümleye indirgemek biçimindeki talihsiz alışkanlığıma engel olamayarak "bu yaşamımda başıma gelen en önemli şeydi" dedim. "Aman sonuncusu olmasın da," dedi Alfonso. Bunu düşünmemişti bile ama o da bir fikri doğru boyutuna indirgemeden önce kabul edebilen biri değildi. Yine de yolculuktan duyduğum heyecanın onu umduğum kadar duygulandırmadığını bilecek kadar tanıyordum arkadaşımı. Ama ilgisini çektiği belliydi. Şöyle oldu. Ertesi günden itibaren bana romanımın gidişatı üzerine öylesineymiş gibi görünen ama son derece açık sorular sormaya başladı. Onun basit bir el hareketi bile benim bir şeyi düzeltmem gerektiğini düşünmeme yetiyordu. Konuşurken bir yandan da masayı boşaltmak için kağıtlarımı topluyordum. Çünkü o sabah Alfonso'nun Kronika için ilk editörden yazısını yazması bekleniyordu. Günümü şenlendirecek haberleri vardı arkadaşımın. Bir sonraki hafta çıkmasını umduğumuz dergi yeterince kağıt bulunamadığı için 5. kez ertelenmişti. Alfonso, şansımız yaver giderse 3 hafta içinde ilk sayının çıkacağını söyledi. Allah'tan gelen bu gecikmenin kitabımın girişini ortaya çıkartmam için bana yeteceğini düşündüm. Henüz o kadar acemiydim ki romanların yazanın istediği gibi değil de kendi istedikleri gibi başladıklarını henüz bilmiyordum. 6 ay sonra artık sonuna geldiğime inanırken okurun inandırıcı bulması için hala pek hoşnut olmadığım İlk 10 sayfayı derinlemesine elden geçirmem gerekti. Sanırım dergideki bu gecikme Alfonso'yu da rahatlatmıştı. Çünkü yakınacağına ceketini çıkartıp masasına oturarak Real Academia Española sözlüğünün o sıralarda elimize geçen son sayısını düzeltmeye devam etti. Bir İngilizce sözlükte önemsiz bir hataya rastladığından ve düzeltiyi belgeleyerek Londra'daki editörlerine gönderdiğinden beri en sevdiği boş zaman öldürme etkinliğine dönüşmüştü bu iş. Mektubuna eklediği ortak bir şakamızın getirdiği neşe dışında bir ödül beklediğini sanmam. İngilizlerin de biz Kolombiyalılara bir iyilik borcu var nihayet. Ancak İngiliz editörler çok kibar bir teşekkür notuyla karşılık vermişler, hatalarını kabul ederek kendileriyle işbirliği yapmaya devam etmesini rica etmişlerdi. Bunun üzerine Alfonso yıllarca işbirliğine devam ederek yalnızca Real Academia'da başka hatalar düzeltmekle kalmamış, başka dillerdeki sözlüklerle de uğraşmıştı. Bu ilişki tavsadığında İspanyolca, İngilizce, Fransızca sözlükleri düzeltmek gibi bir kötü alışkanlık yanına kâr kalmıştı. Ne zaman beklediği biri gecikse, otobüs beklemek zorunda kalsa ya da hayatımızı işgal eden kuyruklardan birine girmesi gerekse, dillerin fundalıkları arasında hata avlamak gibi ince bir işe girişirdi. Saat 12'ye vardığında sıcak dayanılmaz olmuştu. Birlikte içtiğimiz sigaralar iki pencereden odaya giren az miktardaki ışığı da bulutlandırmıştı. Belki de aynı dumanı ölene kadar içimize çekmek gibi ikincil bir bağımlılığımız olduğundan ikimizin de kalkıp odayı havalandırmaya niyeti yoktu. Ama iş sıcağa gelince değişiyordu. Ben şanslıyımdır. Sıcaklık gölgede 30 dereceyi bulana kadar onu yok sayabilirim. Sıcak bastırdıkça çalışmasına hiç ara vermeden parça parça giysilerini çıkartıyordu Alfonso. Kravat, gömlek, fanila. Bunun başka bir avantajı da o kanter içinde kalırken giysilerinin kuru kalması ve akşam vakti sanki kahvaltıdaymış gibi ütülü ve temiz durmalarıydı. Sanırım gecenin bir vakti çizgili beyaz pantolonu, düğümlü kravatı, dosdoğru bir çizgiyle alnının ortasından ikiye ayrılmış, sert, kızılderili saçlarıyla ortaya çıkıvermesinin sırrı da buradaydı. Tuvaletten çıkıp öğlenin birinde sanki güzellik uykusundan yeni uyanmış gibi dikildi karşıma. "Yemek yiyelim mi?" "Aç değilim be üstad," dedim. Bu bizim çetenin terminolojisinde çok açık bir yanıttı. Evet yanıtını verseydim, durumumun kritik olduğu, iki gündür ağzıma su ve ekmekten başka bir şey koymadığım anlamına gelecekti. Bu durumda onunla yemek yemeye giderdim ve o da bir şekilde hesabı ayarlardı. Aç değilim ise her anlama çekilebilirdi. Benim kendimce yemek işini kendim halledebilirim dememin bir şekliydi. Bunun üzerine her zamanki gibi öğleden sonra Mundo kitapçısında buluşmaya karar verdik. Öğleni biraz geçe sinema artistine benzeyen gençten bir adam girdi içeri. Sapsarışın, güneş yanığı tenli, mavi gözleri gizemli, sıcacık sesi ezgili biriydi. Yakında çıkacak olan dergiden söz ederken yazı masasının kapağına altı çizgiyi ustaca birleştirerek dövüşe hazır bir boğa çizip Juan Mayor'a bir not ekleyerek imzaladı. Ben o kadar yazdıklarıma dalmıştım ki resmin altındaki imzaya bakmadım bile. Böylelikle günün geri kalanını ağzıma bir lokma bir şey koymadan yazarak geçirdim. Alacakaranlık bastırdığında koltuğumun altında yeni romanımın taslaklarıyla el yordamıyla ofisten çıkarken bir yıldır umutsuzlukla bir şeyler karaladıktan sonra sonunda farklı bir yola girdiğimden emin ve halimden memnundum. O gece öğrendim ziyaretçinin Avrupa'ya yaptığı bir sürü yolculuğun birinden yeni dönen Alejandro Obregón olduğunu. Yalnızca Kolombiya'nın en iyi ressamlarından biri değil, arkadaşları arasında da çok sevilen biriydi. Kronika'nın ilk sayısının çıkışında burada olabilmek için kısa kesmişti yolculuğunu. Onunla Alfonso Fuenmayor'un Graham Greene'in son romanının adıyla El Tercer Hombre diye vaftiz ettiği Barrio Aboyo'daki Luz Caddesi'nde adı olmayan bir meyhanede dostlarıyla içerken karşılaştım. Ressamın dönüşleri her zaman görülmeye değer olurmuş meğerse. O gecenin numarası, efendisinin emirlerini sanki insanmış gibi dinleyen bir çekirgenin marifetleriydi. Minik hayvan, iki ayağının üzerinde duruyor, söylendiğinde kanatlarını açıyor, ritmik ıslıklarla şarkı söylüyor ve teatral selamlar eşliğinde alkışları kabul ediyordu. Sonunda eğiticisi, alkışlara doyduğunda Obregón uzanıp çekirgeyi parmak uçlarıyla kanatlarından yavaşça tuttu. Herkesin şaşkın bakışları altında ağzına götürdü ve duyarlı bir hazla canlı canlı çiğnemeye koyuldu. Türlü türlü armağana ve övgüye karşın teselli edilemez görünen çekirge eğitimcisiyle barışı sağlamak çevresindekiler için hiç de kolay olmadı. Sonradan bunun Obregón'un herkesin önünde canlı canlı yediği ilk çekirge olmadığını öğrendim. Sonuncusu da olmadığını söyleyebilirim. Kendimi hiçbir zaman o günlerde olduğu kadar bu kente ve hem gazetecilik hem de entelektüel çevrelerde Barranquilla grubu diye adlandırılmaya başlanan 5-6 kişiye bağlı hissetmemiştim. Kentin kültürel yaşamında başı çeken genç yazar ve sanatçılardı. Başlarında 1924 yılından beri Espasa Ensiklopedia'da yer verilen oyun yazarı ve efsanevi sahaf Ramón Viñes vardı. Onlarla ilk kez bir önceki yıl, o zamana kadar yaşadığım Cartagena'dan El Universal gazetesinin genel yayın yönetmeni Clemente Manuel Zavala'nın acil önerileriyle geldiğimde tanışmıştım. Bir geceyi hemen her şey hakkında sohbet ederek geçirdik. Kitaplar alıp vererek, edebi şakaları paylaşarak o kadar heyecanlı ve sürekli bir iletişim kurduk ki, kısa süre sonra onlarla çalışmaya başladım. Aralarından üçü bağımsızlıkları ve kalemlerinin gücüyle öne çıkıyordu. German Vargas, Alfonso Fuenmayor, Alvaro Cepeda Zamudio. O kadar ortak yanımız vardı ki bazı kötü niyetliler aynı babanın çocukları olduğumuzu iddia ediyorlardı. Her çevrede sevildiğimizi söyleyemem çünkü çok bağımsızdık, sesimiz fazla yüksek çıkıyordu. Yaratıcı bir kararlılığa sahiptik ve ite kaka kendimize yer açıyorduk. Üstelik de çekingendik ve bu sorunu çözme yöntemlerimiz her zaman pek uygun kaçmıyordu. Alfonso Fuenmayor, 28 yaşında harika bir yazar ve gazeteciydi. Uzun süredir El Heraldo'da Shakespeare'den esinlenerek Puck takma adıyla imzaladığı Günün Getirdikleri adında aktüel bir köşesi vardı. Resmiyetten uzak tavırlarına, mizah duygusuna alıştıkça dört dilde birden akla hayale gelebilecek onca kitabı okumuş olmasını giderek daha az anlayabiliyorduk. Son olmazsa olmaz macerası, neredeyse 50 yaşına vardığında aldığı dev boyutlarda hurda mı hurda bir arabaydı. Saatte 20 kilometre ile gider ama yine de herkes kendini tehlikede hissederdi. Hem arkadaşı hem de en görmüş geçirmiş okurları olan taksi sürücüleri uzaktan geldiğini gördükleri zaman sağa çekerek yolu boşaltırlardı. German Vargas Cantilero akşam gazetesi El Nacional'de köşe yazarıydı. Bilgili ve biraz ısırmasını seven bir edebiyat eleştirmeniydi. Öyle tatlı dille yazardı ki okurları Cantilero onlara anlattığı için bir şeyler olup bittiğini sanırlardı. O hoş dönemde yeni ortaya çıkan mesleklerin kuşkusuz en kültüre dayalı olanlarından biri olan radyo sunuculuğunda uzmandı. Tam benim olmak istediğim gibi taklidi mümkün olmayan doğal bir muhabirdi. Tehlikeli bir mavisi olan gözlere sahip iri kemikli bir sarışındı. İnsan okumaya değer her şeyi okuyacak vakti nasıl bulduğuna ve tam zamanında her şeyden haberdar olduğuna şaşar kalırdı. Eyaletin uzak köşelerinde gizli kalmış edebi yetenekleri ortaya çıkarmak gibi bir takıntısı vardı ve bundan asla vazgeçmedi. İyi ki kardeş kardeşe yaşadığımız o dönemlerde araba kullanmaya merak sarmamış, çünkü korkarım direksiyon başında da bir şeyler okumaya kalkışabilirdi. Alvaro Cepeda Zamudio ise mükemmel bir şofördü ve bu arabalar kadar sözcükler içinde geçerliydi diyebilirim. Canı oturup da yazmak istediğinde kusursuz öyküler anlatırdı. İnanılmaz bir sinema eleştirmeniydi. Aramızda en iyi eğitim almış olandı ve cesur polemikler hep onun başının altından çıkardı. Cienega Grande'den gelme bir çingeneye benzerdi. Güneş yanığı bir teni vardı. Simsiyah bukleli saçları her zaman karmakarışıktı. Deli bakışlı gözleri yumuşacık bir kalbi olduğunu açık ederdi. Kumaştan yapılma en ucuz sandaletlerden alıp giyer, dişlerinin arasına çoğunlukla yakmadığı dev bir puro sıkıştırırdı. Bir gazeteci olarak ilk makalelerini El Nacional'de yayınlamış, ilk öyküleri yine bu gazetede basılmıştı. O yıl New York'ta Columbia Üniversitesi'nde gazetecilik dalında yüksek lisans yapıyordu. Grubun Don Ramon kadar seçkin, arada bir aramıza katılan bir üyesi de Alfonso'nun babası Jose Felix Fuenmayor'du. Tarihi bir gazeteci ve bildiğim en iyi hikaye anlatıcılarından biriydi. Bir şiir kitabı vardı. Musas del Tropico, 1910 yılında yayınlanmıştı. 1927 ve 28 yıllarında sırasıyla iki romanı çıkmıştı. Cosme ve Una Triste Aventura de 14 Sabios. Hiçbirinin edebi başarı kazandığını söyleyemem ama en iyi eleştirmenler onun eyaletin yoğun bitki örtüsünün sesini soluğunu kestiği mükemmel bir hikaye anlatıcı olduğunu iddia eder. Tanışana kadar ondan söz edildiğini duymamıştım. Bir öğle sonrası Japi'de karşılaşınca bilgeliği ve konuşmasındaki yalınlık beni şaşırttı. Bin Gün Savaşı'nda kötü bir hapislik dönemi geçirmiş ama hayatta kalmayı başarmıştı. Vinyes'in formasyonuna sahip değildi ama hem yaşamda duruşu hem de Karayip kültürü nedeniyle onu kendime daha yakın hissetmişimdir. En çok hoşuma gidense o müthiş bilgeliğini sanki çocuk oyunuymuş gibi kolayca karşısındakine aktarıvermedeki tuhaf becerisiydi. Dize gelmez bir çenebazdı. Usta bir tartışmacı, yaşamdan keyif almasını bilen bir adamdı. Düşünme biçimi o zamana kadar bildiğim her şeyden farklıydı. Alvaro Cepeda ile birlikte onu saatlerce dinlerdik. Özellikle de yaşamla edebiyat arasındaki temel farkların yalnızca form hataları olduğunu iddia eden ilkesinden söz etmesini isterdik. Çok sonraları, neredeydi şimdi hatırlamıyorum ama Alvaro emin olduğu bir sezgiyle şöyle yazacaktı. Hepimiz Jose Felix'ten çıktık yola. Grup sanki yer çekiminin zorlamasıyla kendiliğinden kurulmuştu. İlk bakışta anlaşılması zor, tahrip edilmesi pek mümkün olmayan bir yakınlık vardı aramızda. Sık sık bu kadar farklı insanlar olup da nasıl her zaman aynı fikirde olduğumuzu sorarlardı. Gerçeği dile getirmemek için o anda bir yanıt bulmamız gerekirdi. Her zaman o kadar da iyi anlaşmıyorduk ama bunun nedenlerini anlayabiliyorduk. Kendi çevremizin dışında küstah, narsisist ve anarşik bir imajımız olduğunu biliyorduk. Alfonso liberal bir ortodoks gibi görülüyordu. German özgür düşünceliydi ama çekinceleri vardı. Alvaro ise keyfi bir anarşisti. İnansız bir komünist ve potansiyel bir intihar adayıydı. Hiç kuşkum yok ki en çatışmalı konularda bile sabrımızı kaybetsek de mizah yeteneğimizi yitirmemizdi şansımız. Ciddi fikir ayrılıklarımız olduğunda bunları aramızda halletme yoluna giderdik ve bazen ortalık fena kızışırdı. Ama masadan kalkar kalkmaz ya da uzak bir arkadaşın yanımıza gelmesiyle unutulurdu tartışma. En unutulmaz dersi Los Almendros barında ben aralarına katıldıktan kısa süre sonra Alvaro ile Faulkner hakkında bir tartışmaya giriştiğimizde aldım. Tek tanıklar aynı masadaki German ve Alfonso'ydu. Birer mermer suskunluğunda oturmaları sonunda çekilmez bir hal aldı. Tartışmanın hangi aşamasında hatırlamıyorum, herhalde iyice kinlenmiş, ham aguardiente yükünü de tutmuş olmalıyım ki Alvaro'ya meseleyi yumruklarımızla çözmeyi önererek meydan okudum. İkimiz de ayağa fırlayıp sokağın ortasında yumruklaşmak üzereydik ki birden German Vargas'ın sert sesi bize ömür boyu unutmayacağımız bir ders vererek ikimizi de olduğumuz yere mıhladı. İlk ayağa kalkan çoktan kaybetmiş demektir. Aramızda daha 30'una basan yoktu. Ben 23 yaşında, grubun en genciydim. Bir önceki Aralık ayında kente kalmak üzere geldiğimden beri evlat edinmişlerdi beni. Don Ramon Vinyes'in masasında dördümüz de inanç üzerine ahkam keser ve hak iddia eder, hep bir arada gezer, aynı şeylere güler, o kadar tek sesli muhalefet ederdik ki sonunda bizleri tek bir kişi gibi algılamaya başladılar. Çetemizin üyesi olarak kabul ettiğimiz tek kadın, kendini çoktan şiirin tutkusuna kaptırmış olan Meira Delmar'dı. Ancak onu çok seyrek, kötü alışkanlıklarımızın yörüngesinden çıktığımız ender fırsatlarda görürdük. Evinde kente gelen ünlü yazar ve sanatçıların eşliğinde sabahladığımız geceler kayda değer. Daha da seyrek ve kısa süreli gördüğümüz bir başka kadın arkadaşımız da ressam Cecilia Porras'tı. Arada bir Cartagena'dan gelir ve gece gezmelerimizde bize katılır, sarhoş meyhanelerinde ya da kötü şöhretli evlerde gezen kadınlara kötü gözle bakılması umurunda bile olmazdı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 127.